Ayrım 11. Öteki Renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 117. Roman ve Alegori. Elinde bakkaldan aldığı sigara paketleri, yazar evine gelmiştir ki telefonu çalar. Karşı tarafta ürkek biri vardır. Ürkek, gayretli, heyecanlı bir lise öğrencisi. Edebiyat öğretmeni ondan yazarın Karakale adlı romanını okumasını ve kitabın anlamı hakkında bir ödev hazırlamasını istemiştir. Ürkek öğrencimizin yazarımıza hiç de ürkek gözükmeyen soruları da bu anlamla ilişkilidir işte. Kitabını pek sevdiği yazar, kahramanlarını bir kaleye kapatmakla onların hayattan kopmuşluğunu mu vurgulamak istemiştir acaba? Rengi siyah olduğuna göre kitaptaki kale acının bir simgesi mi olmalıdır, sabahlara kadar yanan kaledeki ateş umudu mu simgelemer? Böyle durumlarda çoğu çağdaş yazarın bir öfkeye kapıldığını biliyoruz. Varsa eğer, kitabına gösterilen ilgiden alacağı zevki zehir eden bir öfkeyle, günümüz yazarı, simge peşindeki okurun öküzlüğün altında buzağı aradığını anlatmak ister. Kale boş tarlalarla örüldüğü için karadır. O ocaktaki ateş de sabaha kadar umut tüttürsün diye değil, roman kahramanları soğuktan donmasınlar diye yanar. Kısacası, ürkek öğrencilerin soruları kadar basma kalıp olmuş bir öfkeyle, artık der, modern çağın hikayecisi, alegorik anlatımın genellemelerin yerini tutacak simgelerin hikayelerinde hiçbir yeri yoktur. Hikayede anlatılan dünya, içinde yaşadığımız şu sıradan ya da olağanüstü dünyanın ta kendisidir. Bu dünya hakkındaki düşüncelerimizin hikayesi değil. Artık hüsn ile aşk, birbirlerine çocukluk aşkları, kanlı canlı istekli birer genç oldukları için aşık olacaklardır. Şeyh Galip'in dünyasında olduğu gibi güzellik aşkı arasın diye değil. Alegorilerle kurulan hikayeler, dünyasında kahramanlar tedbir gezen düşüncelerdir. Üstelik kılık değiştirerek şehrini gezen padişah gibi hikayede bir tane değil, yazarın hünerine göre yüzlercesi vardır onların. Herkesin içkiden çok anlam zenginliğinden sarhoş olduğu bir mesleki balo. Bu edebi baloda simgeler, yeni anlamlar üretmek üzere birbirleriyle köşelerde buluşup fısıldaşırlar. Alegorik anlatım dediğimiz bu mutlu şenliğin modern hikayelerle bilinçle terk edilmesinin nedeni bu maskeli baloda takılan maskelerin kullanıla kullanıla fazlaca eskimesiydi. Balo düşkünü ihtiyar kalıplar artık ne yeni bir anlam üretebiliyorlardı ne de yeni bir şaka. Gerçekçilik dediğimiz edebi ütopyanın en belirgin özelliği belki de alegori düşmanlığıydı. Telefonda simge soran öğrencinin sorularıyla karşılaştığımda ilk anda benim için bir öfke değil bir suçluluk duygusu kaplıyor. Yazdıklarımın böyle yorumlanmasında acaba benim ne kadar payım var kuşkusu. Elbette yanlış okumadan, yanlış yorumdan yazar sorumlu değildir. Bunu herkes bilir. Ama yazarın kitabında bu yanlış okumaya yol açan bir yanlışlık olmasın sakın. Kalemin ucundan kaçıvermiş bir simge. Kahramanın eline o gülü verirken yazar bahçeden koparılmış bir çiçek mi veriyordu? Divan şiirinden alınmış bir kalıp mı? Yoksa sözlükten çıkarılmış bir kelime mi? Bahçedeki çiçek, divan şiirindeki kalıp kadar eskimişse eğer, sözlükte güle yeni bir anlam vermek gerekir. Gülün yeni anlamı, yeni bir hikaye dünyası olmalı. Cumhuriyet, 8 Aralık 1991. Şirin'in şaşkınlığı. Ben bir romancıyım. Her ne kadar teoriden pek çok şey öğrenmişsem de, hatta zaman zaman zararıma olacak bir teoriyi, tiryakiliğine kendimi kaptırmışsam da, aslında çoğunlukla ben teoriden kaçmam gerektiğini düşünürüm. Şimdi kulağınızın pasını almak umuduyla bir iki hikaye anlatacağım ve onlardan yola çıkarak bir şeyler sezdirmeye, ima etmeye çalışacağım. Yüksek bir duvarın ötesinde görmediğimiz bir bahçede neler olduğuna, neler olabileceğine ilişkin hayallerimizi geliştirmenin en iyi yolu, görünmeyen bahçeyle ilgili sezgilerimizi, umutlarımızı, korkularımızı dile getiren hikayeler anlatmak olmalı. İyi bir teori, bizi yürekten etkileyerek kendisine inandırmışsa bile, onu başkalarıyla tutkuyla anlattığımızda, anlattığımız kendi teorimiz değil, bir başkasının teorisi olur. Başkasının sesiyle konuşuruz. İyi bir hikayeyi bizi yürekten etkileyerek kendisine inandırmışsa, onu başkalarına anlatırken kendi hikayemiz kılarız. Hikaye anlatmayı, yazmayı en çok bu yüzden severim. Biz anlattığımız hikayenin kendisi oluvermişizdir. Eski, çok eski hikayeler böyledir. Onların ilk kimin söylediği unutulur. İlk nasıl dile geldikleri de hafızalardan silinir. Her yeni söyleyişinde yeni bir şey gibi dinleriz onları. Böyle iki hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Birinci hikayeyi kendime göre bir heyecanla, en son romanım Kara Kitap'ta ben de anlatmayı bir denedim. Bu romanı okuyanlardan özür dilerim diyeceğim ama bu çeşit hikayeler her anlatışlarında başka bir anlama ve başka bir kişiliğe bürünür. Her seferinde başka bir işe yararlar. Bu yüzden zaten hikayeyi başkaları da Doğu denilen ülkelere çok anlatmış. İhya-i Ül-Ulum'da Gazali anlatmış. Emre'yi 4 beyte sığdırmış, Nizami İskender namesini almış. İbni Arabi anlatmış, Mesnevisinden Mevlana'da. Bir gün bir hükümdar, bir padişah, bir han, bir sultan, bir şah, her ne derseniz deyin, bir resim yarışması açmış. Ödüle talip Çinli ressamlarla daha batıdaki ülkelerin ressamları birbirlerine meydan okumuşlar. Biz daha iyi resim yaparız. Yok, hayır, biz daha iyi yaparız diye. Padişah da, padişah diyelim ona, düşünmüş, taşınmış, bu ressamları denemeye karar vermiş. Resimleri birbiriyle karşılaştırmak için karşılıklı iki duvar, iki oda vermiş ressamlara. Odaların karşılıklı duvarları arasında kapıları varmış. Onlar kapanmış. Ressamlar birbirlerini görmeden çalışmaya başlamışlar. Batılı ressamlar boyalarını, fırçalarını çıkartıp çizip boyamaya koyulmuşlar. Çinliler ise önce duvarın tozunu, pasını almak gerek demişler ve böylece duvarı temizleyip cilalamaya girişmişler. Aylar sürmüş çalışma. Bir taraf duvarını renk renk resimlerle donatmış, öteki taraf duvarını bir ayna hale getirene kadar sabırla parlatıp cilalamış. Vakit dolduğu gün aradaki kapı açılmış. Padişah önce batılı ressamların resmine bakmış. Pek güzel bir resimmiş bu. Padişah hayran kalmış. Çinli ressamların duvarına bakınca karşıki harika resmin aynalaşmış duvarda yansıdığını görmüş. Padişah ödülü duvarı aynalaştıran Çinli ressamlara vermiş. İkinci hikaye de birincisi kadar eski. Bunun da birincisi gibi çeşitli varyasyonları var. Binbir Gece masallarında hikayeleri papağan anlattığı Tutiname'de Nizami'nin Hamsesi'nin bir diğer kitabına aldığı Hüsse bile Şirin hikayesinde. Ben Nizami'nin varyasyonunu özetlemeye çalışacağım. Şirin Ermenistan prensesi güzeller güzeli bir kızdır. Hüsrev de Acem padişahının şehzadesi, Şapur efendisi Hüsrev'e, Şirin'e, Şirin de Hüsrev'e aşık etmek ister. Bunun için Şirin'in ülkesine gider. Şirin'in nedimeleriyle kıra gidip, içip eğlendiği bir gün ağaçlar arasına gizlenir. Hemen oracıkta efendisi güzel ve yakışıklı Hüsrev'in bir resmini çizer. Resmi ağaca asar ve sıvışır. Arkadaşlarıyla kırda içip eğlenen Şirin, dalı asılı resmi görünce Hüsrev'e aşık olur. Ama o resmi çizip oraya kim asmış olabilir? Şirin aşkına inanmaz, resmi ve duygularını unutmak ister. Bir başka gün bir başka kır gezintisinde olay gene tekrarlanır. Şirin, Hüsrev'in resminden etkilenmiştir, aşıktır ama çaresizdir de. Üçüncü bir kır eğlencesinde Şirin, Hüsrev'in resmini gene bir dalı asılı görünce çaresiz bir aşka tutulduğunu anlar. Aşkını kabul eder. Ve suretini imgesini gördüğü kişiyi aramaya başlar. Şapur aynı şekilde ama bu defa resimle değil, kelimelerle efendisi Hüsrev'i de Şirin'e aşık etmiştir. İşittikleri hikayeler ve gördükleri resimlerle karşılıklı aşık olan bu iki genç birbirlerini aramaya başlarlar. Her biri ötekinin memleketine doğru yola çıkar. Karşılaşmaları bir pınar başında olur ama birbirlerini tanımazlar. Yol yorgunu Şirin soyunup suya girmiştir. Hüsrev onu görür görmez vurulur, erir. Hikayelerin dinlediği, kelimelerle tanıdığı güzel bu mudur acaba? Hüsrev'in kendisine bakmadığı bir an Şirin de Hüsrev'i görür. O da derin bir şekilde etkilenir. Ama Hüsrev'in üzerinde onu tanımasına yarayacak kırmızı elbiseler olmadığı için şaşırır da. Hissettiği şeyin gerçekliğinden emin ama aklı karışmış olarak şu soruyu sorar kendine. Ağaç dalına asılı olan bir resimdi. Karşımdaki bir candır. Ağaç dalında gördüğüm bir suretti. Bu ise gerçek bir kişi. Nizami'nin elinde Hüsrev ile Şirin hikayesi olanca zarafeti ve yumuşaklığı ile sürüp gider. Bugün hala aradığımız kayıp bir zarafet ve yumuşaklık. Bugün benim kolayca hissediverdiğim ise Şirin'in şaşkınlığı. İmge ve gerçek karşısındaki kararsızlık. Şirin'in Hüsrev'in resminden etkilenmesini, bir imgeye bakarak istek duymasını bugün anlaşılabilir bir saflık olarak görüyorum. Belki de saflığı, Nizami'nin bu geleneksel motifi altını 3 kere çizecek kadar sevmesinde buluyorum. Ama Şirin'in yakışıklı Hüsrev'in kendisiyle karşılaşınca geçirdiği kararsızlık bugün bizim de kararsızlığımızdır. Acaba hangisi daha gerçektir? Biz de Şirin gibi kendimize soruyoruz. Gerçek mi daha gerçek, imge mi? Acaba hayatımızda daha kışkırtıcı olan hangisidir? Yakışıklı Hüseyin'in resmi mi yoksa kendisi mi? Böyle sorulara hepimizin her zaman kendimize göre bir cevabı olur. Tıpkı saf hikayeleri dinlemekten, okumaktan hoşlandığımız gibi. Bu çocuksu soruları da kendimize sorar, günlük hayatın içinde çocukça düşünürüz. İştenlik, kırılganlık, saflık anlarında olur bunlar. Böyle durumlarda içinden çıkamayacağımız tuzaklara gireriz. Dilin, felsefenin, metafiziğin tuzakları demeyeceğim. Kendi kendime böyle bir tuzakta kurmuyorum. Onun için düşüncemi baştan söylemem yerinde olur. Bu ikilem bir sonucu olmayan, bizi yanıltacak bir şey. Pek çok zaman bu ikileme saplantıya bağlı kaldım. Gene ondan söz etmem de boşuna değil. Benim tutumum bu soru karşısında ona cevap aramak değil, ondan kaçmaya çalışmak. Ama bu soruyla her karşılaştığımda önce bu konuda biraz konuşayım derim kendi kendime. Ve belki bütün romanlarım bu konuşmanın kılık değiştirmiş şeklidir. Ressamlar yarışmasını yeniden anlatan geleneksel Doğu meselcilerin her biri kitaplarında padişahın ödülünün neden Çinli ressamlara verdiğini de tatlı tatlı anlatırlar. Beni bu hikayede ilgilendiren anlatıcıların çıkardığı bilgelik değil, kendi hayatını yaşayan hikayenin gösterdiği başka şey. Hikayedeki aynanın gösterdiği şey, ayna çoğaltır, ayna dağıtır, ayna şaşırtır. Bunları biliriz. Aynaların kötülüğü de geleneksel bir edebiyat motifidir. En kötüsü, ona bakan da ayna, sahih olmayan, gerçek olmayan, saf olmayan bir şey olduğu duygusunu uyandırır. Bir eksiklik duygusu, bir yetersizlik. O zaman cesaretimize göre bir yolculuğa çıkarız biz de. Bu Hüsrev ile Şirin'in aşk için çıktıkları yolculuğa benzer. Bizi tamamlayacak ötekini ararız. Daha derindeki, daha arkadaki, daha merkezdeki şeye yolculuk. Uzaklarda bir yerlerde bir gerçek vardır. Biri söylemiştir bunu bize. Bir yerden duymuşuzdur. Onu aramak için yola çıkarız. Edebiyat dediğimiz şey bu yolculuğun hikayesidir. Bu yolculuğa inanıyorum. Ama uzakta bir yerde bir merkez olduğuna inanmıyorum. Buna bir mutsuzluk da diyebilirsiniz, bir iyimserlik de. Belki de bizim gibi ücra, merkezden uzak ülkelerde yaşamanın öğrettiği bir şeydir bu. Ama böyle olmadığını da biliyorum. Padişahın açtığı resim yarışmasının hatırlattığı ikileme inanırsam ya da Şirin'in şaşkınlığına kendimi kaptırırsam kaçınmam gereken soruyu sorarım. O zaman bütün hayatımın merkezi, sahihlik duygusuna, gerçek saflığın kalbine hiç uğramadan geçip gittiğini söylemem gerekir. Ama benim hikayem dünyanın çoğunluğunun hikayesidir. Dante'den önce onun cehennemi üzerine kurulmuş gülünç hikayeleri öğrendim. Chaplin'in Büyük Diktatörünü görmeden önce Cilalı Yiba diye bilinen yerli film dizisindeki uyarlamasını seyrettim. Empresyonist ressamları dergilerin orta sayfalarından çıkan ve manav ve berber dükkanlarına asılan reprodüksiyonlarının soluk reprodüksiyonlarıyla tanıyıp sevdim. Dünyayı Tenten ile tanıdım ve çoğu kitaplarda olduğu gibi Türkçe çevirisinden tarih duygumu, tarihi bize benzeyen ülkelerin tarihlerinden edindim. Oturduğum binaların, yürüdüğüm sokakların bir yerlerdeki asıl binaların ve sokakların taklidi olduğuna inanarak yaşadım. Ankara'da gezerken bindiğim takside gerçek bir müzik değil, bilen bazılarının Melezya'da Yoz dediği bir geçiş dönemi müziği çalıyordu. Atatürk'ün kendisi değil, heykellerini ve ezberlettirilen sözlerini tanıdım. Üzerinde oturduğum koltukların, masaların, sandalyelerin, Amerikan filmlerindeki asıllarının kopyaları olduğunu çok sonra o filmleri yeniden görünce anladım. Pek çok yeni yüzü filmlerde, televizyonda gördüğüm yüzlerle ve kişiliklerle karşılaştırarak anlamaya çalıştım. Ve bunları birbirine de karıştırdım. Onuru, cesareti, aşkı ya da buna benzer saf duyguları, saf bir hayattan değil, hayatı kopya etmeye çalışan kitaplardan ve yabancı filmlerden öğrendim. Ciddiyetimin ya da neşemin, jestlerimin ya da duruşumun ne kadarı bendendir, ne kadarı farkına varmadığım örneklerdendir. Söylemem. O örneklerin de hangi asılların kopyaları olduğunu bilmiyorum. Aynı şeyler bu sözlerim için de geçerlidir. Belki de bu yüzden. Şimdi en iyisi bir başkasının sözlerini tekrarlamak. Hayranlıkla sevdiğim Oğuz Atay. Ben bir şeyin taklidiyim, der bir yerde. Ama neyin taklidi olduğunu unutmuşum. Şatafatlı söze, mass media denen kitle iletişim araçlarının esrarengizleşen gücünün bu sözle ilgili olduğunu sanıyorum. Bir yerlerde bir gerçek olduğu duygusu artık çok uzak bir yerlerde. Dünyanın çoğu bunu zaten biliyordu. Bildiğini bilmeden biliyordu. Şimdi bildiğini bilerek öğreniyor, bizler de bildiğimizi bilerek hatırlıyoruz. Bir saflık arayışından, romantizmden destek alan edebi modernizm bu duruma duyulan en son tepkilerden biriydi. Ülkemizde zaten pek fazla uğramadığı için modernizmin ölümü, bitmemişliği ya da yeniden dirilişi hakkında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Uğradıysa da pek fazla ses çıkaramadı. Bu durumun beni üzdüğünü de söyleyemem. Ben dünyanın büyük çoğunluğu gibi daha çok, daha hep bir şeyler beklediğimiz duygusuyla yaşadım. Şimdi ise elimizde parçacıklar parçacıklar var. Platon'un istediği gibi bir filozofsa eğer günümüzün hükümdarı resim yarışmasının sonunda ödülü resim yapanlara ya da duvarı aynalaştıranlara vermek için haklı ve tutarlı bir gerekçe de bulamazdı. Geleneksel resim yarışması hikayesinin Platon'un ünlü mağara ve gölge meselinden izler taşıdığını hepimiz biliyoruz. Bu hikayenin ya da herhangi bir hikayenin ya da herhangi bir imgenin aslı hangisidir? Taklidi hangisidir? Bu noktada artık yalnızca eski usul filologların ya da sanat tarihçilerin işidir bu. Mass medya denilen şey aslında çoğumuzun fark etmeden bildiği bu şeyi gözlerimizin, kulaklarımızın içine sokarak bize hatırlattı. Orada perdeler ve gölgeler arkasındaki uzaktaki, çok uzaktaki gerçek eriyip gitti. Bu gerçeğin yeri artık anılarımız arasında. Anılarına tutkuyla bağlı kötümserlerin direnişine gerçek bir direniş oluyorsa bu, sevgi duyuyorum. Ama ben elimizdeki parçacıklarla birbirlerinden ve geçmişlerinden kopmuş imgeler ve hikayelerle daha zeki ve daha mutlu şeyler yapabileceğimize sevinçle inanıyorum. Söz beklentilerden açılmışken medya konusunda bir küçük nokta. Mistik ve sihirli medya teorilerini abartılı buluyorum. Medya, kenarda, köşede, ücra çevrelerde yaşayan çoğunluğun bildiği şeyi bizlere yeniden hatırlattı. Dünyanın merkezi kayboldu diyelim buna. Medyanın roman sanatına getirdiği temel yenilik ise bir tanedir. Konumuzla ilk bakışta hiç ilgisi olmayan bir şey. Fotoğrafın, sinemanın ve televizyonun yaygınlaşmasından sonra romanda ve hikayede kahramanların yüzleri hiç mi hiç tasvir edilemez oldu. Edebi anlatılarda yüzlerin özellikleri ve tekillikleri artık yok. 19. yüzyıl romanı ise yüzleri, ifadeleri, jestleri ayrıntılarıyla tasvir ederken daha arkadaki temel bir gerçeğe gönderme yapardı. Anlatıcı ya da kahraman, görüntülerin arkasındaki bu gerçeğe doğru hüsre ve şirini hatırlatır, bir şekilde yolculuğa çıkardı. Yüzlerin ve eşyaların arkasındaki anlamı, kitabı bitirip kapağımızda kitabın bütününden çıkarırdık. Kitabın anlamı, gerçek büyük 19. yüzyıl romanının anlamı, kahramanlarla birlikte keşfettiğimiz dünyanın anlamı olurdu. Bu, büyük harfli gerçekin bir çeşit zaferiydi de. Ama 19. yüzyıl romanının tükenmesiyle birlikte bu anlamda tükendi, belirsizleşti. Tıpkı hayatta olduğu gibi. Bu yüzden gene aynı şeyi söyleyeceğim. Romanın sezdirmesi beklenen bir yerlerde bir gerçek olduğu duygusu artık çok uzak bir yerlerde. Roman yazmak için elimizde artık parçacıklar parçacıklar var. Bu görüş açısı bize bütün dünyayı alt ve üst ayrımı yapmadan bütün kültürü ve hayatı kucaklayacak bir iyimserlik verebilir. Ya da bize bu karmaşanın korkutuculuğu karşısında azla anlatmaya ya da hikayelerimizin merkezini bir kenara, bir köşeye çekmeyi itebilir. Hangi anlatım stratejisine, görüş açısına yol açarlarsa açsınlar, aslında bu farklar önemli değil. Önemli olan artık kahramanların ve yazarın dünyanın merkezine ve anlamına doğru yapacakları dikey yolculuğun yerine yatay bir yolculuğun almasıdır. Dünyanın ve hayatın derinliğine değil, dünyanın ve hayatın genişliğine bir yolculuk. Parçalara, parçalanmış olanlara, hikayesi anlatılmış olanlara yolculuk. Unutulmuş ve adlandırılmamış nesnelerin ve kişilerin hikayesi, söylenmemiş ücra köşelerin ve seslerin oluşturduğu bu yeni kıta o kadar geniş bir el değmemiş ki yolculuk kelimesi tam yerine oturuyor. Anlamın ve yazının derinliğine yapılması gereken yolculuk ise her zamanki gibi kişisel bir çabayla çözülecek bir sorun olarak önümüzde duruyor. Hayır, her zamankinden daha kişisel bir şey. Çünkü artık elimizde bir reçete yok, bir pusula da. Yazının derinliğini söylemeye bile gerek yok. Yaratıcılıkla yaratıcılığın kendisiyle ilgili bir soru. Bu konudaki sezgilerimizi anlatmaya çalışmak bile boş. O zaman bir üçüncü hikayeyi anlatarak sözü keseyim. Kişisel, kısa bir hikaye. Klasik dönem bir Osmanlı nakkaşını, bir ressamı, bir minyatürü Cü'yü anlattığım bir roman yazıyordum. Hüsrev bile Şirin hikayesiyle de bir ara bu yüzden yakından ilgilendim. Bu hikayenin İslam ve Orta Doğu kültüründe ne kadar yaygın olduğunu herkes bilir. Bu yüzden de İran ve Osmanlı saraylarınca resimlenmesi için nakkaş atölyelerine pek çok kereler ısmarlanmıştır. Benim ilgimi en çok çeken Şirin'in Hüsrev'in resimlerine bakarak aşık olduğu sahneydi. Bu sahneyi resimleyecek ressamlar yalnız Şirin'in çevresini resimleyecek bir de resim içinde resim yapacaklardı. Şirin'in bakarak aşık olduğu resim. Bu dramatik aşık olma sahnesi de hikaye gibi. Çok yaygın bir şekilde sevildiği için onunla pek çok kitap, reprodüksiyon ve müzede karşılaştım. Ama bu resimlere bakarken her seferinde bir huzursuzluk duygusu uyanıyordu içimde. Bir eksiklik, bir yetersizlik. Oysa Şirin, değişik kıyafetler ve yüzlerle de olsa oradaydı. Değişik renk, duruş ve elbiselerle de olsa Nedimeleri de yanındaydılar. Ağaçlar da vardı, kırların genişliğiydi. Resim içindeki resim de, ağaçların dallarında, orada bir yerde, asılı duruyordu hep. Huzursuzluğumun nedenini sonra yavaş yavaş fark ettim. Ağaç dalına asılı çerçevenin içinde resim vardı var olmasına ama benim beklediğim gibi Hüsrev yoktu. Hüsrev'in yüzünü, yüzünün ifadesini, görünüşünü o kadar aramama rağmen hiçbir minyatürde bulamadım. Resmi yapılan şey hayatı harekete geçiren imgenin ya da düşüncenin kendisi değildi. Hayatın kendisiydi. Bu bir saflıktır ama çocuksuluk değil. Bugün parçalar parçalar olarak gözüken yeni kıtanın karmaşık ve el değmemiş hayatını hikaye ederken bu saflığı aramalı diye düşündüm. 11. ayrımın sonu sayfa 125.